Ayrım 21.
Türkiye'ye döndükten sonra da Merkez Bankası'nda iş çevrelerinin büyükleriyle baş başa bir toplantı yaparak ekonomik kararlarda değişiklik olmadığını söylemişti. Ama şimdi Özal'ı karşılarında gören IMF, Dünya Bankası ve Amerikan yönetimi temsilcileri, başkanları Özal'ın kişiliğine duydukları güveni yeniden vurguluyorlardı. Özal bu fırsatı kaçırmadı. İşte dedi, ben de aynı endişe ve üzüntüyle doluyum. Hazırladığımız bugüne kadar getirdiğimiz program şimdi aksayacak, her şey berbat olacak. Bunları önlemenin tek bir yolu var. Amerikalıların ilgileri daha da artmıştı. Nasıl bir yol bulacak diye merakla onu izlerken Özal düşüncesini açıkladı. Ben yeni bir parti kuruyorum. Gelecek Kasım ayında Türkiye'de seçimler yapılacak ve Türkiye yeniden demokratik nizama dönecek. Bunun için de yeni partiler kurulacak. İşte ben de yeni bir parti kurup politikaya atılacağım. Seçimlerde başarılı olursak, 24 Ocak'tan bu yana zaman zaman tam olarak uygulanan ama zaman zaman da aksayan ekonomik politikaları hiç aksatmadan uygularız. Özal'ın bu sözlerini masada oturanların tümü büyük bir dikkatle ve çıt çıkarmadan dinlediler. Fazla bir yoruma girmeden başarı dilediler Özal'a. Duyduklarından herhalde memnun kalmışlardı. Tıpkı uluslararası 7-8 büyük bankanın temsilcileri gibi. Washington'da büyükelçilikteki yemekten birkaç hafta sonra Özal bu kez New York'ta Türkiye ile ilişkisi bulunan 7-8 büyük bankanın yöneticileri ile bir araya geldi. Türkiye'nin ekonomik durumu ve izlenen ekonomik politika gibi her konuşmada üzerinde durulan konulardan sonra Özal politik amacını onlara da açıkladı ve parti kuracağını onlara da aktardı. 1983 Eylül'ünde Merkez Bankası eski başkanı İsmail Hakkı Aydınoğlu Amerika'ya gittiğinde ve aynı bankacılarla bir araya geldiğinde bankacılar Özal'la yaptıkları görüşmeyi Aydınoğlu'na aktaracaklar ve aynen şunları söyleyeceklerdi. Biz elbette Özal'ı destekleriz. Seçimlerde bizim adayımız Özal'dır. Türkiye'den 20 milyar dolar alacağımız var. Bize bu paranın faizleriyle birlikte tamamının ödeneceğini garanti eden, eskiden beri kendisini yakından tanıdığımız Özal'ı elbette sonuna kadar destekleriz. Siz bizim yerimizde olsanız farklı mı davranırdınız? Aydınoğlu uluslararası banka temsilcileriyle bu konuşmayı yaptığında Türkiye seçim sattığı mailine çoktan girmişti. Bir iki ay sonra seçimler yapılacaktı. Özal Amerika'dan döndüğünde yeniden Cumhurbaşkanı Kenan Evren'i ziyaret etti. Sadece Evren'i değil, Milli Güvenlik Konseyi'nin diğer dört üyesini de ziyaret etti bu kez. İstanbul Havaalanı'nda Özal'ı karşılayan bir ekip vardı. DPT'den Yıldırım Aktürk, hiçbir zaman Özal'ın yanından ayrılmayan Akgün Albayrak, sonradan Adana ANAP Milletvekili, Mustafa Taşar, sonradan ANAP Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Nuh Kuşçulu, ISOTAŞ'ın sahibi Salih Kolat, Kazım Oksay, sonradan ANAP Milletvekili ve Devlet Bakanı ile Eymen Topbaş, sonradan ANAP İstanbul İl Başkanı Özal'ı karşılayanlardandı. Birkaç gün sonra Mustafa Taşar'a İstanbul'dan Mehmet Keçeciler telefon etti. Özal Ankara'ya geliyordu. Taşar ise DPT'de çalışıyordu, idari kesimde. Keçeciler Özal adına Cumhurbaşkanı ile MGK üyelerinden randevu sağlamasını istedi Taşar'dan. Randevuları MHP iddianamesinde adı geçen ve sonradan Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığına atanan Mehmet Parçin almıştı. Aynı hafta Özal ile Taşar Büyük Ankara Oteli'nden birlikte ayrıldılar. Arabayı Taşar kullanıyordu. Yanında Özal oturuyordu. Araba önce Çankaya yokuşuna tırmandı. Evren Özal'ı güler yüzle karşıladı. Hatırını sordu. Özal konuya girdi. Benimle ilgili kararınızda bir değişiklik var mı? Onu öğrenmek istedim. Evren gayet sakin bir sesle, hayır yok, parti isterseniz kurabilirsiniz. Özal rahatladı. Günlerdir yeniden böyle bir konuşmayı tasarlıyordu. Amerika'da düşündüm. Eski partilerle hiç ilgisi olmayacak. Eskinin devamı olmayacak yani. Evren müdahale etti. Zaten anayasaya göre bu mümkün değil. Ama ben bir başka nokta üzerinde duruyorum. Başbakan Ulusu da sizin gibi sağda bir parti kuruyor. Neden gidip birlikte bir parti kurmuyorsunuz? Özal'ın rahatlığı bir anda tedirginliğe dönüştü. Kafasında bir acaba belirdi aniden. Belli etmemeye çalışarak, ulusu iktidar olur ve zamanı gelince bu partiden bıkarsa biz sağda alternatif oluruz. Denge unsuru oluruz. Vatandaş sağda bir alternatif arar, o zaman da ortaya biz çıkarız. Ayrıca bir de şu var. Siz anayasa oylamasında %92 oy aldınız. Neden bir partiye böylesine bir destek veriyorsunuz? Desteklediğiniz parti oy kaybederse ne olacak? Evren belki de görüşmeyi daha fazla uzatmak istemedi. Siz partinizi kurabilirsiniz. Sizin için bir engel yok. Özal konuyu kapatmak istemiyordu. Biraz daha ileri gitti, biraz daha güvence istiyordu sanki. Ulusu ile birlikte çalışın önerisinin altını bir başka açıdan deşmek istiyordu açıkça. Peki, partiyi kurduk. Seçimler yapıldı, vatandaş bize oy verdi ve seçimi biz kazandık. İktidar olur muyuz? Evren hiç tereddüt etmedi bu soruya karşılık verirken. Neden olmayasınız? Elbette olursunuz. Seçimi kim kazanırsa iktidar ona devredilecektir. Mustafa Taşar, Cumhurbaşkanlığı özel kaleminde heyecanla bekliyordu. Nasıl oldu diye sordu. Gayet iyi, anlayışla karşıladı Sayın Evren bizi, karşılığını verdi Özal. MGK üyesi ve jandarma genel komutanı Sedat Celasun o gün hastaydı. Özal onunla görüşemedi. Ama kara kuvvetlerine gidip Orgeneral Nurettin Ersin'le, hava kuvvetlerine gidip Orgeneral Tahsin Şahinkaya ile, deniz kuvvetlerine gidip Oramiral Necat Tümer'le ve MGK Genel Sekreterliğine gidip Genel Sekreter Orgeneral Necdet Üru ile ayrı ayrı görüştü. Tek tek tümüne Özal parti kuracağını ve bu teşebbüsünün nasıl karşılandığını sordu. Tümünden de aldığı yanıt hayırlı olsun idi. Taşar'la birlikte Büyük Ankara Oteli'ne öğleye doğru döndüğünde iyi görüşmeler oldu, anlayışla karşıladılar diye özetledi. Odada kendisini bekleyen Ekrem Pakdemirli'ye, Mehmet Keçecilere ve Adıyaman'da kömür işletmeleri sahibi bulunan iş adamı Nurettin Soykan'a. Aynı zamanda Malatya Spor'un da başkanı olan Soykan, Özal'ın yardım eder misin bize diye sordu, belki de ilk iş adamıydı. Memnuniyetle diyen Soykan, daha sonra örgütün özellikle Malatya ve çevresinde kurulmasında ciddi yardımlarda bulundu. Özal bu görüşmeleri daha sonra yakın çevresine yine de kısıtlı bir biçimde aktarırken, "Komutanlar bizi kapıya kadar uğurladılar" demeyi hiç ihmal etmeyecekti. Partinin engellenmeyeceğine ilişkin beraber çalıştığı arkadaşlarına bir güvence vermek amacıyla. "Aman bölünmeyelim. İzmir hariç Ankara ve İstanbul iş çevreleri gerçekte Özal'ın Ulusu'dan ayrı bir parti kurmasını istemiyorlardı. Bir yandan Mehmet Yazar Ulusu ile Demirel arasında gidip geliyor, bir yandan da Özal ile bağlantıyı sürdürüyordu. Nuh Kuşçulu da Özal'a sürekli olarak aynı telkinde bulunuyordu. Çankaya Köşkü Ulusu'ya güveniyor. Sen de parti kurarsan sağ parçalanır. Onun için birlikte olun. Kuşçulu bir yandan da tıpkı Yazar gibi Ulusu ile bağlantılıydı. Hatta Başbakanlık konutunda Mehmet Turgut'un, Şinasi Ertan'ın, Faruk Ilgaz'ın, Ahmet İhsan Kırımlı'nın, İlhan Evliyaoğlu'nun katıldığı bir toplantıya gitmiş ve bir de not vermişti Ulusu'ya. Hazırladığı notta şöyle diyordu. Turgut Özal parti kurmaya iyice niyetli. Demirel bir başka partiyi destekleyecek. Böylece sağdaki oylar bölünecek. Özal'ın partisi bu şartlarda %20, Demirel'in de destekleyeceği bir partide %20 oy alır. Sağ oylarda size geriye kalan düşer, az bir oran kalır. O zaman da 12 Eylül öncesinin koalisyon dönemleri yeniden geri gelir. Özal'ı ve Demirel'i bu düşüncelerinden caydırmak için ikna etmeliyiz. O toplantıda Ahmet İhsan Kırımlı çok çarpıcı bir öneri getirdi. Madem oylar bölünecek ve örgütten engellemeler ortaya çıkacak, o zaman siyaset yasaklarını il başkanları düzeyine kadar indirmeli. Böylelikle yasak kapsamı genişleyince biz daha rahat parti kurarız. Herkes yerinden fırlayacaktı neredeyse Kırımlı'nın bu önerisini duyunca. Ancak aradan 1-2 ay geçtikten sonra yürürlüğe girecek seçim yasasının geçici maddelerinde Kırımlı'nın önerisinin gerçekleştiği görülecek ve il başkanları ile Belediye başkanlarına da 6 Kasım 1983 seçimleri için siyaset yasağı gelecekti. Mehmet Yazar ile Nuh Kuşçulu bir yandan Özal'a bir yandan Ulusu'ya ayrı ayrı parti kurmayın, birleşin diyorlar. Buna Özal, ben başbakan yardımcısı iken çok şeyi uygulayamadık, onun için kendim kuracağım. Zaten eğer iktidar olmazsam başka iş yaparım ondan sonra karşılığını veriyor. Ulusu ise, ben mevki düşkünü, ihtiras sahibi değilim ama köşk beni istiyor biçiminde yaşadığı olayları tek cümlede özetliyordu. Özal'la bir de Mehmet Yazar görüştü aynı konuda. Gerçi daha bir yıl önce SİDE'deyken Özal'ı ziyaret eden Yazar'a ben tek başıma partiyi kurup başbakan olurum demişti. Ama yine de Yazar bir kez daha denemek istiyordu. Askeri tayinle parti kurulmaz ama askerleri de anlayışla karşılamak lazım. Sağ parçalanacak, sonunda Ulusu ile ikiniz kalacaksınız diyen Yazar'a Özal bekleyelim hele diyordu. Yazar aynı zamanda kendi tabanından yani Odalar Birliği tabanından gelen baskıların sonucunda bu girişimlerde bulunuyor ve oda başkanları kendisini sıkıştırıyordu. Eğer sağ parçalanırsa bu işin vebali sizin üzerinize kalır. Bu yoğun trafikte böylece ilk kez Mehmet Yazar'ın adı da haber getirip götürmenin ötesinde politika sahnesine çıkmış oluyordu. Özellikle Afyon'da yapılan bir toplantıdan sonra Türkiye'deki ticaret odaları ve borsaları başkanları Yazar'a yöneliyor ve kendisinin yüreğine ilk politik ateşi atıyorlardı. O sıralarda Yazar bu tür önerileri gülümseyerek karşılıyordu. Belki politikayı düşünüyordu ama o günlerde kendini böyle bir düşünceden uzak tutmaya çalışıyordu. Bununla birlikte politika Yazar'ın gönlünde yavaş yavaş korlanacaktı. Yazar Ulusu, Yazar Demirel, Kuşçulu Özal, Ulusu Kuşçulu, Özal Yazar arasında trafik olanca hızıyla sürerken iş çevreleri baktılar ki sağ bölünmeye doğru gidiyor. Bunun üzerine bir heyet oluşturarak MGK Genel Sekreteri Orgeneral Ürü'yü ziyarete karar verdiler. Kendi aralarında iki noktayı belirginleştirmişlerdi. Önce sağ parçalanıyordu. Sonra da parçalanmanın önüne geçmek için sivil kökenli bir genel başkan bulunsun düşüncesine geldiler. Önerilerini Ürü'ye aktardılar. MGK Genel Sekreteri Sayın Cumhurbaşkanı Ulusu'yu istiyor. Ortaya başka birisi de çıkmadı zaten dedi. İş adamları sivil biri olsa dediklerinde Ürü yeniden Ulusu'nun istendiğine ilişkin vurgulamasını tekrarladı. Bu görüşmede bulunan Yazar, Ulusu ile Demirel arasında yeniden haberleşmeyi sağlamaya başlamıştı. Bazen göl başına gidiyorlar, kıyıda saatlerce yürüyorlar ve tartışıyorlardı. Bazen iş adamı Alaaddin Ceceli'nin İstanbul-Ankara yolu üzerindeki fabrikasında buluşuyorlar, orada konuyu ele alıyorlardı. Demirel 1983 Mart başlarında artık son önerisini gönderdi Yazar aracılığıyla. Turgut Sunalp, Ali Fethi Esener ya da Bedrettin Demirel'den biri olsun. 12 Eylül'ün başbakanı parti kurarsa taban bunu kabul etmez. Taban askeri yönetim sonrasında karşısında sivil birini görmek ister. Başbakan Ulusu artık bir karar değişikliğine doğru hızla yol alırken Evren Paşa da Mersin konuşmasını hazırlıyordu. Demirel'in ben Ulusu ile görüşürüm ama gider başbakanlıkta görüşürüm sözlerini duymuş, müthiş öfkelenmişti. Ardından da siyaset yasaklarının var olduğu bir dönemde her gün kendisine raporlar halinde aktarılan faaliyetlerden rahatsız olmuştu. Başbakan ve müsteşarı ayrılıyor. Sayın Başbakanım, izninizle ben emekliye ayrılıyorum dedi Başbakanlık Müsteşarı Necdet Çalp. Başbakan Ulusu kendisini yakından tanımış ve aralarında iyi bir ilişki de kurulmuştu. Neden? Diye sordu Ulusu. Siz parti kurmak için çalışıyorsunuz, ben de sizin karşınızda bir partide yer alıyorum. Artık emekli olmak istiyorum, diye diretti Calp. Bir süre karşılıklı parti faaliyetleri üzerine sohbet ettiler. Başbakan Ulusu'dan randevu alamayanlar araya Calp'i sokuyorlar, Ulusu'nun odasından çıktıktan sonra da izlenimlerini aktarıyorlardı. Calp bu biçimde çok kişiyle karşılaşmış ve Ulusu'nun parti kurmak için yola çıktığı kişileri gözü pek tutmamıştı. Bu nedenle konu da politikaya dökülünce dayanamadı. Sayın Başbakanım, siz karşınıza parti kurmaya yardım için gelenlere çabuk güveniyorsunuz. Siz bir ana heyet kurun, onlar yürütsün bu işi. Yoksa bu kadar kişiyle bir araya gelmeniz sizi hataya düşürür. Ulusu Calpa da aynı düşünceyi tekrarladı. Zaten ben de çok hevesli değilim ama benim üzerimde kaldı. Başbakan Calp'ın emeklilik işlemini imzaladı. Ama hemen yürürlüğe koyma talimatını verdi. Biraz daha bekle. Calp, müsteşarlıkta Engin Aydın'ın çözüm için getirdiği bazen bir atama işini, bazen bir pasaport işini çözmeye çalışıyor, çoğunlukla da parti üzerine tartışmaları yoğunlaştırıyordu. Engin Aydın, çekirdek kadro dediği arkadaşlarını yavaş yavaş Calp'a tanıştırmaya başlamıştı. Aytekin Yıldız, Turhan Temuçin, Şeref Uğur ve Mucip Ataklı, hemen sonra da Günseli Özkaya kadronun asıl elemanları olarak Calp'ı müsteşarlıkta ziyaret etmeye ve partiye dönük eylemleri yoğunlaştırmaya giriştiler. Genç çekirdek kadro Calp'ta o dönem için birkaç niteliğin toplandığına inanıyordu. Önce İsmet Paşa'nın özel kalem müdürüydü. Sonra Ecevit'in İzmir valisiydi. CHP iktidardan düştükten sonra görevden ilk alınan valilerden biriydi Calp. Üçüncüsü de konsey döneminin başbakanlık müsteşarıydı. Yani askeri dönemi aşabilecek bir isimdi. Aynı zamanda da sosyal demokrat kesime geçmişteki görevleri nedeniyle mesaj verebilecek, işte bu parti sosyal demokrat partidir imajını yaratabilecek bir isimdi. Bu nedenle de Calp'ın çevresindeki çekirdek umutluydu. Ama Calp'ın daha ilk görüşmede vurguladığı ve daha sonra da karşılarına her görüşmede, her değerlendirmede çıkacak muvaza damgasını nasıl aşacaklardı? İşte bu onları ciddi. Müsteşarken birkaç kez istifa etmek istemiş ama Başbakan Ulusu buna izin vermemişti. Şimdi artık emekliye ayrılmak üzereydi. Cumhurbaşkanına veda ziyaretinde bulunmak üzere Calp Çankaya'ya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanım, İzninizle ben emekliye ayrılıyorum. Sosyal demokrat bir partiyi kurmak üzere politikaya atılıyorum. Cumhurbaşkanı Evren, Calp'ı sıcak bir ilgiyle karşıladı. Çalışmalarında hep uysal davranmış, iddiasız görünmüş ve bürokrasi içinde konseyin takdirini kazanmıştı. Şimdi hem vedaya geliyor hem de soldaki partiyi kurmak için izin istiyordu. Konsey zaten başlangıçta iki partili bir sistem düşünüyordu. Sağdaki partiyi Ulusu'nun kurması planlanmış, soldaki oyların da yine güvenilir birisi tarafından yönlendirilmesi üzerinde durulmuştu. Uyumlu, iddiasız, yumuşak ve başta Evren'in kendisi olmak üzere MGK üyelerinin yakından tanıdıkları Calp, şimdi kendiliğinden gelmiş yönetimin isteği doğrultusunda iradesini açıklıyordu. Evren Paşa kısa ama net konuştu. Hayırlı olsun. Calp, Cumhurbaşkanı ile görüşmesinden sonra emekliye ayrıldığım için vedaya geldim. Politika ile ilgim yok, köşeme çekileceğim diye çevresine açıklamada bulunacaktı. Oysa ziyaretin amacını sadece çekirdek kadro biliyordu. Kaldı ki bu sözleri çevresinde de hiç inandırıcı olmadı. Çünkü emekliye ayrılan ya da istifa eden bürokratların Cumhurbaşkanına vedaya gelmeleri ne protokol olarak ne de gelenek olarak söz konusu değildi. Mersin konuşması siyaset yasağının var olduğu bir dönemde yürütülen siyasal faaliyetlerin ortasına bomba gibi düştü. 13 Mart 1983 tarihinde Cumhurbaşkanı Orgeneral Kenan Evren Mersin'de üçüncü bir yumruktan söz eden konuşmasını yapıyordu. O tarihlerde devleti parçalamak, yıkmak isteyen, şer kuvvetlerle mücadele etmek ve milleti rahat ve huzura kavuşturmakla yükümlü olup da bu esas görevini yapamayanlar, şimdi bu yönetimle gizli yollardan mücadeleye kalkışmışlardır. Kendilerinin paralelinde bulunan kişiler vasıtasıyla yine 12 Eylül'den evvel olduğu gibi parti kurdurma çalışmalarına girişmişlerdir. Bunların düşledikleri nedir biliyor musunuz sevgili vatandaşlarım? Önümüzde yapılacak seçimlerde acaba kendilerine kul köle olan ve her sözünü ilahi bir emir kabul eden kişilerden kurulacak bir partinin büyük bir çoğunlukla seçimi kazanıp da seçimden sonra kendilerine tekrar eski koltuklarına oturttururlar mı? Düşledikleri budur. Bunun oyunlarını tezgahlamakla meşguldürler. Eski teşkilat mensuplarıyla mütemadiyen temas halindedirler. Onlara gerekli emirleri vermektedirler. Anayasanın halk oyuna sunulmasından önce de bu teşkilat mensupları vasıtasıyla anayasaya ret oyu verdirmek için çok çaba sarf ettiler. Nasıl o kampanyalarında muvaffak olamayıp hüsrana uğramışlarsa bu oyunlarında da hüsrana uğrayacaklardır. Nasıl 12 Eylül'den evvel bu kişileri ikaz ettik, dinlemediler? Başlarına 12 Eylül'ün yumruğunu yiyip de nasıl 7 Kasım'dan evvel yapılan ikazları dinlemediler, 7 Kasım oylamasında Türk halkının yumruğunu yedilerse, şimdi yine ikaz ediyorum. Üçüncü bir yumruğu yememeleri için bu girişimlerden vazgeçsinler. Onlara yardakçılık edenler de bu yardakçılıktan vazgeçsinler. Başbakan Ulusu Nisan 1983'te parti kurmaktan vazgeçti. Nisan başlarında aldığı bu kararını 11 Nisan genişletilmiş komuta konseyi toplantısından sonra arkadaşlarına aktardı. Başta Evliyaoğlu olmak üzere Kırımlı ve onun kanalıyla kendisine ulaşanlara kararını kişiliği gibi sade bir biçimde iletti. Ben çekiliyorum. Parti kurma görevini benden sonra Sayın Turgut Sunalp yürütecek. Ricam bana gösterdiğiniz ilgiyi ve yardımı kendisine de göstermenizdir. Anadolu'da bir söz vardır. Karınca kütüğe gider derler. Kütüğün kim diye sorarlar. Yani önce liderini bul. Seni kim yönlendirecek anlamında bir söz. Benzer sözü politikaya uyarlayıp 1982 sonları 1983 başlarına baktığımızda İster sağda ister solda olsun, görüyoruz ki taban ya da politik kadrolar hep aynı doğrultuda davranıyor. Liderini bırakmıyor. Lider parti kurmak istese de ona yöneliyor. Parti kurmak yanlıştır dese de yine ona yöneliyor. Sürekli liderine bakıyor. Politikacılar, politik kadrolar bu anlamda karıncalara benziyor. Karıncalar kütüye gidiyor. Sağdakiler her davranışlarında Demirel ne der diye soruyor. Soldakiler Ecevit nasıl karşılar diye düşünüyor. Sadece politik kadrolar mı bu düşünceyi taşıyor? Yoksa? 11. bölüm. Sol çalkalanıyor, sağ parçalanıyor. Tam 2 yıl tartışıldı. Bir yanda eskinin mirasından kendimizi nasıl kurtarırız formülü aranırken, öte yanda Türkiye neden 12 Eylül'e geldi sorusunun karşılıkları ele alındı. Evlerde, yazıhanelerde, bürolarda ve sonra da birkaç bölge toplantısında yürütülen tartışmaların sonucunda tek bir kavramda billurlaşan bir amaç belirlendi. Demokratikleşme ve yine demokratikleşme.